İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Çay TV, Adıyaman Ağsu TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Çorum Kanal 19 ve Adıyaman Mercan TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bugün yayınımızda Altı Hocam ve Kartal Hocam var. İnşallah bugünkü programımızda evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Ahir Zaman'dan inşallah bahsedeceğiz ve iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah.
Buyurun,
o zaman iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Doğada her nereye bakarsak Allah'ın muhteşem yaratılışının eserlerini görebiliyoruz. İnsanın kendi vücudunda, hayvanlarda, bitkilerde, atom altı parçacıklarda, her alemde Allah'ın yaratmış olduğu güzellikler insanların kullanımına sunulmuş durumda. Şimdi hayvanlardan bahsedelim isterseniz bugün biraz. Göç eden hayvanlar var biliyorsunuz. Doğada pek çok hayvan göç ediyor. Kuşlar, kurbağalar, kelebekler, işte somon balıkları ve bu göç dediğimiz hadise oldukça ciddi uzmanlık gerektiren, ciddi hesaplamalar gerektiren bir işlem. Yani düşünün ki binlerce kilometre bir yolculuğa çıkıyor hayvan, ki bazı hayvanlarda bu on binlerle ifade ediliyor yolculuk. Bu yolculuğunda hiçbir şekilde şaşırmadan gideceği yönü bulabiliyor. Ve bu yol için kendisine gerekli olan enerjiyi önceden hesaplayıp, bununla ilgili hazırlığını tamamlayıp yola o şekilde çıkıyor. Şimdi düşünelim, bir insan 5000 kilometrelik bir yolculuğa çıkacak olsa, buradan Almanya'ya gideceksiniz. İster işte araçla gidin, ister araçsız. Elinizde bir kere öncelikle bir harita olması lazım. Yol bilgisine sahip olmanız lazım. Ve yola çıkarken yanınıza bir takım erzaklar almanız lazım. Yiyeceğinizi, kıyafetinizi, diğer ihtiyaçlarınızı, yol boyu size lazım olacak şeyleri almanız lazım. Düşünün ki kuş bunu hiçbir yanına bir şey almadan, yanında hiçbir harita, pusula benzeri bir şey olmadan bu yolculuğa çıkıyor. Şimdi yön bulma kavramı biraz üzerinde düşünmesi gereken bir kavram. Yani yön bulmak demek öncelikle sizin bulunduğunuz yönü bilmeniz demek. Ya yani benim şu anda bulunduğum konum neresi? Bunu tespit edebilmeniz lazım. Daha sonra da gideceğiniz yol boyunca hangi yöntemlerle nasıl ulaşacağınızı tespit edebilmeniz lazım. Kuşlar bunu yaratıldıklarından bu yana kusursuz bir şekilde yapıyorlar. Şimdi mesela insanlar şu anki teknolojide GPS sistemleri var değil mi? Yani küresel konumlandırma denilen dünya yörüngesindeki yön bulma uydularının gönderdiği sinyaller vasıtasıyla yerdeki bir aracının konumunun saptanmasını sağlıyor. Şimdi bu sistem hem çabuk hem güvenilir bir sistem. Çok hızlı sonuç veriyor. Kuşlarda bu sistem doğal olarak bunu yapıyorlar. Yani insanların bu kadar çalışmayla ulaşabildikleri noktaya kuşlar yaratıldıkları ilk andan itibaren bunu yapıyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? Yani yönlerini nasıl tayin ediyorlar? Göçün zamanını nasıl belirliyorlar? Ve bu göç yolculuğu boyunca onlara ihtiyaç olacak enerjiyi nereden sağlıyorlar? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kuşlar aslında dünyadaki ekolojik sistemin bir gereği olarak göç ediyorlar. Yoksa mevsimler değiştiği için değil. Bununla ilgili bir deney de yapılmış. Bunu tespit eden. Mesela bahçe bülbülleri bir laboratuvar ortamına konuyor. Bu laboratuvar ortamında işte onların göç zamanlarına uygun hava sıcaklığı ve ışık ayarları sağlanıyor. Laboratuvar ortamında sonbahar iklimi var, oluşturulmuş. Halbuki dışarısı kış. Şimdi sonbaharda kuşlar doğal olarak göç hazırlıklarına başladıkları için yemek yemeye ve yağ depolamaya başlıyorlar. Şimdi o sistemin oradaki ısının bir gereği olarak da kuşlar bunu yapıyorlar gerçekten. Sonbahar ikliminin bir gereği olarak. Fakat göç yapmıyorlar. Çünkü dışarıdaki iklime göre ayarlı durumdalar. Yani içerideki yapay oluşturulmuş sistem onların göç yapacakmış gibi hazırlığa başlamaları neden oluyor ama göçü başlatmıyorlar. Şimdi peki o zaman nedir göçü başlatan? Evrimciler diyorlar ki bir iç saat var. Kuşlarda bir iç saat var. Bu iç saat zamanı geldiğinde hani işte sanki şey gibi insanın sabah uyanmasını sağlayan alarm gibi çalıyor ve hadi sen şimdi göç edeceksin diyorlar. Hı hı. Tabii ki bu çok saçma mantıksız bir iddia. Şimdi böyle bir saat varsa Bu nerede? Hayvanın neresinde? Bunun evet. kaynağı ne? Bu iç saat bozulursa hayvan göç etmeyecek mi? Hayır. Zaten bir iç saat yok. Ve tabii ki bozulma durumu da yok. İç saat, hayvan Allah'ın ilhamıyla göç etmesi gereken zamanı biliyor. Ve bu zamana önceden hazırlığını da yaparak evet. bir zamanı gelince yapıyor göçünü. Şimdi yakıt dedik. Hayvanların ihtiyacı olan şey enerji. Nasıl ki biz işte arabaya benzin koyuyorsak yolculuğa çıkarken insan yiyecek ile beslenerek kendine enerji sağlıyorsa hayvanlar da bu yolculuklarında kuşlar ihtiyaç duydukları yakıt en ideal yakıt onlar için yağ. Şimdi bununla ilgili bir sunum var. Ona bakalım. Evet, göçmen kuşların yakıt depoları. Göçe başlamadan önce kuşlar olabildiğince çok besin tüketiyorlar. Ve yediklerini yağa dönüştürüyorlar çünkü yağ en ideal yakıt. Öyle ki sadece bir bardak büyüklüğünde olmasına rağmen bir kıyı kuşu günde 40 bine yakın omurgasız hayvan yiyebilir. Gündüz ve gece olmak üzere 8 saat yemek yiyip 4 saat dinlenirler ve bunun sonucunda vücut ağırlıklarının %50'si veya %100 oranında yağ biriktirirler. Yani hayvan yemek yemeyi bir zevk olsun diye yapmıyor. Onun ileride kendisine lazım olan bir işlem olduğunu bilerek günde 8 saat yemek yiyor.
Evet. Ve aslında enteresan olan tarafı da yediği yemeği yağ dönüştürebilme sistemi içerisinde var
evet.
hayvanın. Eğer bu olmasaydı nasıl uçacaktı? Değil mi? O kadar fazla yolu alamayacaktı. Ve göçünü gerçekleştiremeyecekti. Yediklerinin yağ dönüşmesini sağlayan mekanizmayı da kuş kendi başına içinde geliştiremeyeceğine göre. Değil mi?
Evet.
Kuşun öyle bir eğitim ya da ona dair herhangi bir bilgisi de yoktur. Belli ki Allah tarafından yaratılmış ve o mekanizma, o düzen oraya konulmuş. Evet. Maşallah.
Şimdi yağ tabii en ideal enerji sistemi kuşlar için. 1 gram yağ yakıldığında aynı miktardaki protein ve karbonhidrattan 2 kat daha fazla enerji ve su açığa çıkıyor. Göç sırasında biriktirilen bu yağlar tüketiliyor. Göçmen kıyı kuşları her yıl 12 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuklarında kat ettikleri mesafenin tüm yaşamları boyunca toplamı aya gidiş dönüş mesafesine eşittir. Mesela deniz kırlangıçları var. 30 bin 40 bin kilometrelik yolculuk yapıyorlar. Dikkat edin 30 bin 40 bin kilometre bir kıtadan başka bir kıtaya gidiyorlar. Yani böyle bir yolculuk.
Dünyanın etrafı kadar.
Merak evet. Ve deniz kırlangıcı bu yolculuğunda çok enerjisini de çok tasarruflu kullanıyor. Günde 1000 kilometreye yakın uçuş yapıyor. 1000 kilometreden sonra vücut ağırlığının sadece %1 kadarını kaybediyor.
Maşallah.
Maşallah. Amerika'nın yağmur kuşları ise Nova Scotia'nın Güney Amerika'ya doğru okyanus rotasını izleyerek 3840 kilometre seyahat ederler. Bu sırada yaklaşık 48 saat durmadan uçarlar. Bu yolculuk zorlu olmasına rağmen sadece 4 gram yağ tüketilmesiyle başarılır.
Maşallah.
Şimdi mesela araçlarda yakıt tasarrufu yapılmaya çalışılıyor. Benzin tasarrufu. Ne kadar uğraşılıyor ama çok ciddi bir ilerleme kaydedilemiyor.
Evet.
Kuşlar bu sistemi doğal olarak Allah'ın yaratmasıyla çok tasarruflu bir şekilde kullanıyorlar. Yaklaşık 4 gram ağırlığındaki yakut renkli boğazlı sinek kuşu da Meksika körfezinin 800 kilometreyi tek bir uçuşta 1 gramdan daha az yağ harcayarak geçer. Şimdi düşünelim yani pek çok kişi bu bilgilerden habersizdir değil mi? Biz de belki habersizdik. Yani bu konuyla ilgili en güzel bilgileri Sayın Adnan Oktar'ın eseri var bu konuyla ilgili. Hayvanlarda Göç Mucizesi. O kitabı okuyabilir kardeşlerimiz, inceleyebilirler. Çok güzel bilgiler var gerçekten. Çok hayranlık uyandırıcı bir yaratılış mucizesi olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yani bir insanın asla yapamayacağı bir yolculuğu kuşlar kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu canlılar Allah'ın sonsuz aklının yeryüzündeki bir tecellisi inşallah. Şimdi enerjiden bahsettik. Biraz o zaman örnek verelim. Deniz kırlangıçları dedik. 30 bin 40 bin kilometre yol gidiyorlar dedik. Bu yol boyunca mesela albatroslar 10 kilogramlık bir albatros 1000 kilometrede sadece %1 kilo kaybediyor. Biliyorsunuz albatroslar örnek alarak onların uçuş sistemi planörler yapılıyor. Yani albatrosların kanat açıklığı 3,5 metre kanatını açtığı zaman 3,5 metrelik bir uzunluk meydana geliyor. Ve o uzunluk sayesinde kanat çırpmadan saatlerce uçabiliyor.
Bir araba
yani
kadar
kanatlar
uzun.
Sabit.
Evet.
Rüzgarı kullanıyor. Ama çok büyük bir güç lazım yani o kanatları açık tutabilmek için. Şimdi bir insan açsa böyle kollarını böyle dursun. 10 dakika, 1 saat, 3 saat duramaz yani. Ciddi bir güç lazım, ciddi bir enerji lazım. Bayağı bir ağrı çeker. Ama Albatros bunu yapıyor. Kanatlar bloke oluyor. Sınırsız bir enerji sağlıyor ona. Mesela rüzgarı da çok güzel hesaplıyor. Şimdi uçuş yolculuk boyunca rüzgarın önden geldiği noktalarda dağların, ağaçların arkasına saklanıp alçak uçuş yapıyor. Rüzgarın arkadan geldiği zamanlarda ise yükselerek rüzgardan daha fazla faydalanmayı, daha hızlı gidebilmeyi sağlıyor. Şimdi bir kuş bunu nasıl akıl etsin? Değil mi?
Evet. Maşallah.
Aynı şekilde yine bu yolculukta enerjiyi tasarruflu kullanmayı sağlayan sistemlerden bir tanesi de V şeklinde uçuyor olmaları kuşların. Böylelikle önde bulunan güçlü kuşlar rüzgarı cepheden alarak daha fazla sürtünmeye maruz kalıyorlar ama arkada bulunan daha zayıf kuşlar böylelikle daha rahat bir yolculuk imkanı buluyorlar. Şimdi V şekli diyorsunuz ama bir düşünelim, binlerce kuştan bahsediyoruz. Yani 3-5 tane kuş dizilmiş de V oluşturmuş değil. Bu nasıl bir intizamdır, nasıl bir düzendir? Kimse o düzeni bozmadan riayet ediyor ve o şekli oluşturuyor. Yani siz o kalabalık, o derecede kalabalık bir insan grubunu böyle bir şekle sokmaya çalışsanız, değil mi? Sokamazsınız.
İlla bir düzensizlik
çıkar. İlla bir yamukluk, bir düzensizlik çıkar. Ama bu sistem muhteşem şekilde çalışıyor maşallah.
Ve zaman içerisinde o V şeklinin ucundaki, en uç kısımdaki kuşlar yerlerini değiştiriyorlar değil mi? Ön tarafı yorulduğunda sıra arkadakine geliyor ve böylece arkadaki o en enerjiyi harcayacağı şekilde geliyor. Böyle değişme bir sistem oluyor. Yani fedakarlık da burada aslında var.
Evet maşallah.
Maşallah.
Aynı şekilde leylekler de çok ilginç bir yol izliyorlar. Leylekler ılık hava akımlarıyla birlikte 2000 metreye kadar yükseliyorlar. 2000 metre yükseldikten sonra kanatları yine bırakıyorlar ve süzülüyorlar. Bir sonraki ılık hava akımına kadar süzülerek hem dinlenmiş oluyorlar hem o mesafeyi kat etmiş oluyorlar. Şimdi yükseklik de önemli tabii. 2000 metrelerden bahsediyoruz. Hatta bazı göçmen kuşlarda 8000 metreye kadar çıkabiliyor. Mesela kazlar 8000 metreye kadar çıkıyorlar. 8000 metreye çıktığınızda nefes almak çok zorlaşır değil mi? İnsanlar uçakla gittikleri zaman uçak içerisinde o iç basıncı dengeleyici bir sistem var. Böylelikle nefes almak mümkün oluyor çok yukarılara çıkarıldığında. Ama hayvanlarda bu sistem akciğerlerinin ona uygun yaratılmış olmasıyla özel bir sistemle hiç önlem almadan, hiçbir problem yaşamadan onu gerçekleştiriyorlar. Şimdi evrimci bakış açısı ile bu konuyu irdeleyecek olursak evrimciler kademe kademe tesadüflerle bir gelişim olduğundan bahsediyorlar. Peki kuşlar bu göç yeteneğini kademe kademe kazanmış olsalar, tesadüfle kazanmış olsalar hiçbir zaman ideal bir göç, sorunsuz bir göç yapamayacaklardı. Ve bu göçü yapamadıkları zaman da ne olacaktı? Kuş popülasyonunun ciddi bir bölümü ölecekti ve nesli yitirilecekti. Yani onlar göç etmeye çalışırken zaten telef olacaklardı.
Evet.
Çünkü bahsettik pek çok sistemin bir ara iç içe geçmesi lazım. Hepsinin çalışması lazım ki bu göç yolculuğu da gerçekleşsin. Başka türlü mümkün değil, gerçekleşemez. Bakın çok enteresan bir şey daha var. Bu yolculuk boyunca hava da her zaman günlük güneşlik değil yani. Yağmuru var, karı var, fırtınası var. Ve kimi kuşlar bu fırtınayı dahi hesaba katabiliyorlar. Yani ileride bir fırtına olduğunu tespit edebiliyor. Nasıl tespit ediliyor? Atmosfere yayılan ses dalgalarını, uzak mesafelere yayılan ses dalgalarını bazı kuşlar çok hassas bir ayarla tespit ediyorlar. Ve işte 100 kilometre ilerideki bir mesafede denizin üzerinde gök gürüldediğini, şimşek çaktığını veya bir dağın tepesinde fırtına başladığını tespit ediyor ve yol değiştiriyor, yönünü değiştiriyor.
Maşallah.
Muhteşem maşallah. Yani bir...
Peki yönünü nasıl buluyor? Şimdi kuşlardaki o, yani çok mucize bir olay var. Yani dediğin ya başta haritası yok, GPS sistemi, bir insan yola çıkarken o GPS sistemsiz veya haritasız yön bulma mekanizması kendine sağlamadan çıkması mümkün değil. Yani yolu biliyor, mümkün değil binlerce kilometre gitmesi.
Evet.
Ufacık hayvan, kuş bu. Hatasız olarak yönünü nasıl biliyor? Mesela güvercinleri düşünün. Eskiden haberleşmede de kullanırlardı evet. güvercini. Nasıl olduğunu şimdi bilim adamları yeni o güvercinlerin özellikle üst gagasını ışık ve elektron mikroskobu altında inceliyorlar. Ve hayret verici bir şeyle karşılaşıyorlar. Özellikle Columbo livia isimlendirildiği bir güvercin çeşidi var. Onda araştırma yapıyorlar. Üst gagasında 5 mikron büyüklüğünde süper manyetik kristallere rastlıyorlar. Mikron milimetrenin binde biri biliyorsunuz. Ve bunlar böyle 1-2 mikron büyüklüğünde demetler halinde sinir liflerinin üzerine Allah yerleştirmiş onları. Hücre yüzeyinin üstünde duruyor. Onlar dünyanın manyetik yapısını algılayabilen süper hassas manyetik yapılar.
Maşallah. Bakın,
yani çok muazzam bir sistem. Bu sayede harita gibi yönünü bulabiliyor kuş. Aynı zamanda başka inorganik yapılara da rastlıyorlar bilim adamları bu incelemelerde. Bir demir fosfat tabakasına rastlıyorlar. Liflerin, uzun giden liflerin en ucunda bir demir fosfat tabakasına rastlıyorlar. Böyle 50 nanometre büyüklüğünde. Yani muhteşem bir GPS sistemi kuşların içinde Allah tarafından yaratılmış.
Evet,
yani yaratılışında var. Yani manyetik sistem yani kristal şeklinde Allah liflerin içinde böyle demetler halinde özel bir yapı yaratmış ve onlar sayesinde yön evet. bulabiliyorlar, hatasız gidiyorlar.
Güvercinlerden bahsettin Altı Hocam. Güvercinler 1500 kilometrelik mesafeden yuvasına geri dönebiliyor. Ve gece gündüz fark etmiyor. Şimdi düşünelim, insan bırakın 1500 kilometreyi, bir semtten bir başka semte gittiğinde yolunu bulmakta zorlanıyor. Soruşturuyor, işte telefonunu kullanıyor. 1500 kilometreyi gidip geri dönüyor gece gündüz hiç fark etmeden.
Evet.
Yani bu hayvanlar aerodinamik kanunlarını mı biliyorlar ki V şeklinde uçuyorlar? Ya da işte çok sağlam matematik bilgisine mi sahipler ki kaç gram yağ ile ne kadar uçuş gerçekleşir? Bunu biliyorlar. Ve her hayvanın da farklı evet. yağ yakma sistemi. Her hayvan kendi içerisinde bunu tespit edebilmiş. Ya da işte bu hayvanların nasıl olabiliyor da düşük frekanslı sesleri tespit edip 100 km ilerideki bir fırtınanın varlığından haberdar olabiliyorlar. Ya açıktır ki bu özellikleri tümünü birlikte ilk andan itibaren Allah bu canlıların içine yerleştirmiştir. Evet. Ve bu canlılar Allah'ın ilhamıyla hareket ederek Allah'ın onlara izin verdiği yollarda uçarak bu yolculuğu gerçekleştiriyorlar.
İnşallah.
İnşallah. Tabii doğada yani sadece göç eden hayvanlar kuşlar değil. İşte kelebeklerde de dediğimiz gibi somun balıklarında da var. Kaplumbağalarda var. Şimdi mesela somon balıkları ile ilgili de aslında bir sunum vardı. Ona bakalım.
Evrimcilerin anlattığı mesela konularda ya da sistemde herhangi bir hayvanın hani bırakın tek başına ya da tesadüfler sonucunda oluşabilmesi, Altı Hocam senin anlattığın bir sistemin bile, bir güvercinin gagasının üst tarafında bulunan işte elektromanyetik kristallerin oluşabilmesi bile imkansız bir şey zaten, tesadüfler sonucunda oluşması.
Mümkün değil.
Bunun tek seslerde oluşabilmesi imkansız. Ya da diğer hani evrimci hani akımın söylediği gibi de rastlantılar sonucu bu sistemin geliştiğini söylemek de imkansız. Yani bir sistem ya vardır ya da yoktur, değil mi? Varsa tam olarak kullanılması gerekiyor. Yarımsa kullanılmaz. O zaman bu da hayvanın işine yaramıyor. Evrimcinin iddia ettiği mantığın tam tersi olmuş oluyor.
Evet.
Yani canlı doğada elimine edilmiş olacak o şekilde.
Evet, mutlaka. Yani kuşlar zaten havada durabilecek bir varlık. Biz durabiliyor muyuz havada? Ya başka bir kara hayvanını bir havada durabiliyor mu? Mümkün mü böyle bir şey? Havada durabilmesi için bir aerodinamik yapıya, bir belli bir ağırlığa, belli bir sisteme biz teknolojiyle bilim adamları oturuyor, uçak yapıp yani motorla, özel bir sistemle uçak yapıyoruz. Sonra da 20. yüzyılın muhteşem işte insanlığın ilerlemesi diye övünüyoruz mesela değil mi? E kuşlar milyonlarca yıldır uçuyor. Yani bir kere uçması için içi boş kemiklere sahip olması gerekir. Bizim evet. kemiklerimizin içi boş mu? Allah özel bir sistemle yaratmış. Kemiklerin içi dolu dolu böyle kalın liflerle. O da çok mucize bir sistem yaratılmış. Canlardaki kemik yapıları hep içi dolu yapılır. Ama kuşlardakiler boş. Evet. Niye boş? Değil mi? Bakın uçması için Allah ona içi boş kemik yaratmış, hafif olsun diye. Mesela kanat yapısı yani mükemmel, simetrik ama kuş tüy yapısı asimetrik. Mesela asimetrik oluyor tüy yapısı. Ve hafiflik müthiş. Akciğer yapısı diğer hayvanlardan, kara hayvana çok farklı. Yani havayı alma sistemi ve çıkarma sistemi bambaşka kuşlarda, hiçbir canlıda olmayan bir akciğer sistemi var. O akciğer sistemi olmasa uçamaz o hayvan.
Evet.
Yani her şeyi artık GPS sistemine kadar özel olarak havada uçmak için yaratılmış.
Evet.
Yani Allah söylüyor, havada uçan yani şeytanın Allah'a sığınırım, kuşları görmez misin? Evet. Onlara kim tutuyor havada?
Evet.
Diyor mealen.
Ve boyun eğdirilmiş olduğundan da bahsediliyor.
Değil mi? Yani hepsi bir mucize. Sen belki devam edeceksin evet. ama şimdi mesela mikron dedik. İnsanın kafasında bir şey canlanması, şimdi milimetreyle kıyasladığımız için ha çok ufakmış diyoruz. Milimetrenin binde biri. Bizim böyle bir ölçümüz var mı? Biz bir şey ölçerken bir santim ölçüyoruz. Hani evet. milime düştük mü hani gözle görülmüyor. Hani cetvelin ucu olursa yani böyle çok küçük rakamlarda bizim ölçü şeyimiz kayboluyor bir anda. Evet. Şimdi milimetrenin binde biri ne demek? Yani bizim için değil mi? Yani böyle ölçülebilir bir şey değil. Ama neler barındırıyor milimetrenin? Mesela atomu düşünelim. Atom, bakın çapı, bir atomun çapı milimetrenin milyonda biri. Şimdi ufaklığı düşünün. Yani boyutu, atomun boyutunu düşünün. Milimetrenin milyonda biri çapı. Şimdi o atomun içinde elektronlar var. Yani kendi yörüngeleri olan 7 ayrı kategoride elektronlar var. Böyle 1000, 2000, 100.000 kilometreye kadar çıkabilen şekilde dönüyorlar. Birbirine çarpmadan. Protonlar var. Çekirdeği var hücrenin. Ve ayrıca içi de %99,9 boşluk. Şimdi ben ne anlatıyorum? Yani burada nasıl bir şey olur? Bu mucize bir şeyden mi bahsediyoruz biz burada? Ve bu her varlığın yapı taşı bu. Bakın sert, yumuşak. İşte sıvı veyahut katı. Yani hiç fark etmez. Gördüğünüz bütün varlıkların canlı cansız en ufak yapı taşı birimi atom. Ve hepsinde aynı. Hiçbir farkı yok. Ben canlıyım ama benim içimdeki en ufak birim olan atomla bu masadaki sesi gelen tahtanın içindeki atom aynı. Bir farkı yok. Ve boşluk %99,9'u. Şimdi çok mucize bir şeyden bahsediyoruz. Yani hocamız vesilesiyle hocamızın Atom Mucizesi kitabı
evet.
var.
Evet.
Harun Yahya Ork'ta da ulaşabilirler kardeşlerimiz. Kitabı da isterlerse yayın evinden temin edebilirler. Herkesin anlayabileceği bir dilde tam bilimsel. Fakat her okuyanın, her yaşta, her eğitim düzeyindeki insanın rahat anlayabileceği bir şekilde kaleme almış. Çok hikmetli. Yani bu anlatım üslubu da çok önemlidir. Yani okursunuz atomla ilgili bir kitap. Tek kelime anlamazsınız. Ancak atom fizikçisi anlayabilir onu profesörü. Öyle bir kitap değil. Her yaştan, her eğitim düzeyinden bir insanın rahatlıkla alıp okuduğunda her türlü bilgiye sahip olup ve içindeki hikmetli özel bilgiye de sahip olabileceği bir kitap. Hocamızın, sayın hocamızın diğer kitapları evet. gibi. Atomla ilgili oradan bilgi edinebilirler. Her varlığın yapı taşı bu. Çok önemli, çok güzel filmler de hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış. A9 televizyonunda gösteriliyor. Nefis yani gerçekten. Hatta onlardan biri elektronla ilgili. Şimdi eğer şeyse seyrederiz cümlemin bitişinde. Atomdan bahsediyorduk. Bir küçüklüğüyle ilgili devam edeyim. Milyonda biri büyüklüğü. Ve 100 milyon atomu yan yana koysanız 1 santimetre ediyor düşünün. 100 milyon tane atomu yan yana koyduğunuzda 1 santimetre ediyor. Yani bir şeyi düşünün. Bir kitabın tek bir sayfasını düşünün çevirdiğimiz. Onun kalınlığı hani ne kadar incedir. Böyle yaprak kalınlığı. Evet. O kalınlığında 1 milyon atom var.
Evet.
Yani sayfanın yaprağının kalınlığında 1 milyon atom var. Böylesine muhteşem Maşallah. Küçük düzeyde ve içi de çok olağanüstü bir alem var. Yani muazzam bir alem var. Yani evrendeki o galaksi sistemlerindeki alem gibi çok muazzam bir alem var. Şu bile yeter aslında, bakın yani evrimci, yani hiçbir kimse buna bir şey söyleyemez. Yani bu bunların tesadüfen oluşabilir mi, böyle bir şey mümkün mü? Atom çekirdeği var, etrafında elektronlar dönüyor. Elektronlar 2000 kilometre hızla dönüyor.
O da en hızı.
En hızı bu.
2000 ile 100 bin kilometre arası.
Diyelim 7 elektron, 7 ayrı yörüngede birbirlerine çarpmıyorlar.
Evet.
Bakın milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır Allah'ın yarattığından beri kainatı, varlık alemini, maddeyi birbirine çarpmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hı. Hangi kontrol sistemi bunu yapabilir? Ancak Cenab-ı Allah'ın sonsuz güç ve kudreti bunu yapabilir.
İnşallah, inşallah.
Bu tesadüfle, başka bir şeyle yani açıklanabilir bir şey değil. Bunun için bilim adamı olmaya, okumuş olmaya hiçbir şeye gerek yok. Akıl ve vicdan, yani böyle bir şey olup olamaz. Allah'ın izniyle yani yaratılışın çok muhteşem delillerinden biri. İsterseniz o elektronla ilgili i̇nşallah. Kısa filmimizi izleyelim, sonra devam i̇nşallah. Edelim inşallah.
Elektronlar ne kadar küçük? Atomlar bir çekirdek ve o çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşurlar. Atomun kendisi olağanüstü küçüktür. Fakat atomu oluşturan parçalar atomdan da milyarlarca kat küçüktürler. Hemen hemen atomun tüm kütlesini, yani içindeki maddeyi oluşturan çekirdek 10 milyarda birlik yer kaplar. Çekirdeğin etrafında dönen elektronlar ise neredeyse kütlesizdir. Öylesine küçüktürler ki elektron mikroskobunda bile ancak bir toz bulutu halinde görünürler. Atomun geri kalan %99.999'luk bölümü ise boşluktur. Elektronların küçüklüğünü ve atomun içindeki bu olağanüstü büyük boşluğu anlamak için şu örnekler verilebilir. Proton, elektrondan çok büyüktür. 2000 tane elektron ancak bir protona denk gelir. Eğer bir büyüklük karşılaştırması yapmak gerekirse, aralarındaki fark bir insanla bir fındık arasındaki fark gibidir. Bir kağıda bir nokta koyduğumuzda ve bunu atomun çekirdeği olarak kabul ettiğimizde, onun etrafında dönen elektron tam 50 metre uzaklıkta olur. Çekirdeği bir elma büyüklüğünde düşündüğümüzde ise etrafında dolaşan elektron 50 kilometre uzaklıkta olur. Bu Eminönü ile Tuzla arasındaki mesafe gibidir. Dolayısıyla elmanın bulunduğu yerde bulunan bir insanın Tuzla'da dönmekte olan elektronları görebilmesi mümkün değildir. Bu büyük mesafe arasında kalan ise atomdaki devasa boşluğu ifade eder. Bu devasa boşluğu şu örnekle açıklamak mümkündür. Dünyanın en yüksek binalarından birindeki atomların içindeki boşlukları kaldırmak mümkün olsaydı, geriye bir kutu şekerden daha küçük bir madde kalırdı. Buna karşın maddenin kütlesi değişmezdi ve bu küçük kutuyu en güçlü vinçler bile kaldıramazdı. Maddenin temelindeki bu muhteşem yapının devasa boşluklardan oluştuğu gerçeği 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden biridir. Yüce Allah, atomun bu hayret uyandırıcı yapısını bizlere göstererek sebepsiz alemler yaratabileceğini hatırlatmaktadır. Bu üstün ilim ve sanat tüm alemlerin hakimi olan Cenab-ı Allah'a aittir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Eğer kesin bilgiyle inanıyorsanız böyledir.
Şimdi Altı Hocam, sen az önce örnek verdin atomla ilgili olarak. Ben de onu daha iyi canlandırabilmesi için kafada insanın bir örnek daha vereceğim. Eğer ki elimizde bir anahtar olduğunu düşünelim. Biz o anahtarı, atomun boyutlarını daha iyi anlamak için bunu söylüyorum. O anahtarı dünyanın boyutlarını getirirsek, elimizdeki 5-6 santimlik bir anahtarı, o zaman anahtarın üzerindeki atomların her biri birer tane kiraz tanesi haline geliyor. Yani dünya boyutunda getirdiğimizde bir atom kiraz tanesi boyutuna geliyor. Yani şimdi ne kadar aslında büyük değil, ne kadar küçük bir yapı olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve bu küçük yapının içerisinde az önce senin de belirttiğin gibi devamlı etrafında elektronlar dönüyor. Bazen bir elektron yörüngesinde yüzlerce elektron dönebiliyor. Diğer elektron yörüngeleri arasında alışverişler yapılabiliyor. Bunun yanında, buna paralel olarak da maddenin, cismin şeyi değişiyor. Farklılığı değişiyor. Ve o elektron alışverişlerinde veya elektron dönüş hızında hiçbir çarpışma olmuyor. Çok mucizevi bir şey. Yani dünya üzerinde herhangi bir patlama, bir kırım, bir yıkım, bir yakma, herhangi bir durum oluştuğunda insan asla ve asla o atoma zarar veremiyor. O kadar da hani her zaman var olan bir yapı ve aynı zamanda zarar görmeyen bir yapı. Yani diyelim ki siz bir odun parçasını yaktığınızda o odunun içerisindeki atomlar havada bu sefer hava halindeki atomların şeklini alıyor. Ve bu şekilde onlar yine havada dönmeye devam ediyorlar. Yine onlar kaybolmuyorlar. Evet. Senin dediğin gibi Allah'ın kainatı yarattığı ilk andan itibaren bu atomlar bu düzen içinde dönmeye devam ediyorlar. Hiçbir şekilde bozulmuyorlar. Hiçbir şekilde işe yaramayacak halde olmuyorlar. Hepsi amacına hizmet ediyorlar. Ve aslında burada düşünmemiz gereken de şu. Bunları bu düzende tutabilecek olan güç nedir? Değil mi? Yani insan daha göremediği, daha son yüzyılda, belki son 5-10 senede erişebildiği bilgiler üzerinden konuşuyoruz şu anda. Hiç böyle bir yapıdan haberi bile yoktu insanın. Değil mi? Bu yapı nasıl kontrol ediliyor? Evet. Bu çok önemli bir soru. Yani kendi kendine oluşamayacak, kendi kendine dönemeyecek, kendi kendine o sistemi sağlayamayacak, aklı yok, şuuru yok, hiçbir şey olmayan ve %99.9'da boşluk olan bir yapı ama bütün kainatın da temel taşı. O olmazsa olmuyor hiçbir şey. Allah bu kadar kurduğu düzen, Allah'ın bu kadar yani güzel olarak kurduğu düzen maşallah o kadar ince ayarlar üzerine kurulu ki bir insanın müdahalesiyle oluşabilecek olan bir şey değil bunlar aslında. Yani hiçbir insanın şunu, hiçbir mühendisin, hiçbir bilim adamının, işte hiçbir kimyacının yapabileceği olan bilgiler değil bunlar. Yapabileceği olan mühendislikler değil bunlar. İnsan sadece bunları görüyor ve şaşırıyor. İnşallah. Yani iman eden bir insan da Allah'a hamd ediyor. İnşallah biz de bu mucizeyi gördüğümüzde, bu mükemmelliği gördüğümüzde atomun çünkü oluşması bir mucizedir. Kendi kendine yani oluşabilecek bir şey değildir. Biz de bunu gördüğümüzde Allah'a şükrediyoruz. Allah'ın ne kadar kudretli, ne kadar yüce olduğunu inşallah bir sefer daha görüyoruz inşallah.
Atom alemlerden yalnızca bir tanesi. Allah alemlerin Rabbi.
İnşallah.
Yeryüzünde Allah'ın yaratmış olduğu sistemde pek çok alem var. İnsan yalnızca kendi alemini biliyor, tanıyor. Ama işte evrende, galaksilerde değil mi farklı bir alem var, atomda farklı bir alem var. Bunların her biri dediğin gibi Allah'ın her an kudret altında tutmasıyla her biri bir yörüngede ayetteki ifadeyle her biri bir yörüngede yüzü biliyor gerçekten.
Evet.
Ve bu sistemde hiçbir aksaklık meydana gelmiyor. Hiçbir başıboş, hiçbir şeye yer yok. Yani dünya üzerinde hiçbir şey başıboş değil. Kini tekim Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor bize. Allah'ın izni olmaksızın bir yaprak dahi düşmez.
Evet.
Bilgisine biz sahibiz. Dolayısıyla tüm alemler, alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlı. Onun sözünün dışına çıkmaları mümkün değil.
İnşallah.
Şimdi demin göçten bahsettik, hayvanların yolculuğundan bahsettik. Yine ben somonlardan bahsetmek istiyorum. Evrencilerin tesadüf iddiasının hem mantıksızlığını hem bilim dışılığını ortaya koyan çok güzel bir örnek. Yani tesadüfen oluşmasının mümkün olmayacağı bir hayat hikayesi var somon balığının. Ona bir bakalım, inceleyelim. Şimdi Atlantik somon balığının yaşam döngüsü. Somon balıkları yumurtlama dönemlerini akarsularda geçiriyorlar. Ve yumurtalarını bu sulara bırakıyorlar. Daha sonra bu yumurtalardan çıkan somon balıkları akarsu boyunca ilerleyerek açık denize çıkıyor. Açık denize çıktıktan sonra ilk 5 yılını denizlerde geçiriyor. Ergenlik dönemine ulaştığı zaman tekrardan üreyebilmek için başladığı noktaya yani doğduğu akarsuya geri dönmesi gerekiyor.
Evet.
Ve düşünün bu yolculuk kimi zaman mesela köpek somon balığında 3200 kilometreden fazla sürüyor geri dönüş yolculuğu. Şimdi bu yolculuk boyunca tabii engeller de var. Mesela 3 metreye varan, boyu 3 metreye varan şelaleler var. Bunları zıplayarak geçiyor somon balığı.
Hayret görecek. Evet. Bu azim, kararlılık ve o beceri.
Çok sevimli.
Değil mi? Yani Allah'ın ilhamıyla, yoksa o zorlu şeyi hayatı pahasına, evet, değil mi?
Yani tek amacı tekrardan neslini devam ettirebilmek. Bu amaçla bu yolculuğu gerçekleştiriyor. Şimdi tabii ciddi bir problem var. Yani açık denize açıldınız. Geri dönüş yolculuğunda elinizde tekrardan bir harita yok ki geri dönebilmek için. Yani şöyle düşünelim. Bir insan doğduğu evden ayrılıyor ve dünyanın herhangi bir yerine gidiyor. Daha sonra aynı yollardan geçerek doğduğu eve geri dönmesi isteniyor kendisinden. İnsan bunu, yani belli yöntemler, belli tedbirler almadan mümkün değil, gerçekleştiremez. Ki insan, yani aklı, şuuru olan bir canlıdan bahsediyoruz. Muhakeme yeteneği olan, hafızası olan. Burada bahsettiğim somon balığı. Şimdi dedik, kendi yumurtladığı yere dönmesi lazım. Bunun için dünyaya geldiği akarsuyun denize döküldüğü yeri bulması lazım. Yani karanın oldukça içlerinde bir ırmağın bir kolunda doğdu bu canlı. Ve geri dönüşte de her akarsuyun, nehrin her ayrımında doğru yerden sapması lazım. Doğru yerlerden sapa sapa ilerlemesi lazım. Ama hayatında bir defa geçtiği bu yoldan somon balıkları kusursuzca her defasında geri dönüyorlar.
Maşallah.
Yani şimdi tesadüfen, diyelim ki tesadüfen bir tane somon balığı döndü. Yani burada bütün somon balıklarından bahsediyoruz. Bütün bir nesilden bahsediyoruz. Bu neslin yeni doğan her bireyi bu yolculuğu gerçekleştiriyor. Şimdi mesela işte demin verdiğimiz örneği canlandıran bir resim de var burada. Şehir içerisinde yollar, binalar var. Ve bu yollar, binalardan geçe geçe tekrar o başladığınız noktaya dönmek ne kadar zor. Şimdi bilim adamları somonların nasıl kusursuz bir biçimde yönlerini bulduklarına dair araştırmalar yapmışlar. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde Wisconsin Gölü Laboratuvarı'nda yapılmış. Burada bir deney tankı kurulmuş. Şu an gördüğümüz slide'da bu tankın birebir olan çizimini görüyoruz. Tankın sol üst tarafında sarı renkli bidonlarda birbirinden farklı iki koku var. Bidondaki vanalardan birisi açıldığında koku su tankına karışıyor. Balık kokulardan birisine doğru ilerlediğinde yiyecekle ödüllendiriliyor. Diğer kokuya yöneldiğinde ise hafif bir elektrik şokuyla cezalandırıyorlar. Deneyde balıkların görme duyularını kullanmaları engellenmiş ve ödüllü koku haricinde 14 farklı koku daha kullanılmış. Kısa bir denemeden sonra deneyi durduran bilim adamları balıkları normal hayatına bırakmış ve aradan tam 3 yıl geçip de balıklar deney tankına konduğunda balıkların ödül almalarını sağlayan kokuya doğru gittikleri görülmüş.
Maşallah. Çok güzel.
3 yıl sonra dahi hatırlıyor. Yapılan araştırmalar genç somon denize doğru yaptığı ilk yolculuğu sırasında kokuları tek tek hafızasına aldığını göstermiştir. Yani o bahsettiğimiz yolculuğun gerçekleşmesine vesile olan şey bu kokular. Dünya üzerindeki her akarsuyun kendine has bir kokusu var. Mesela bakın, bu da çok muhteşem bir bilgi. Dünyada her akarsuyun farklı bir kokusu var. Bu bileşimlerin arasında farklar çoğu zaman o kadar küçüktür ki hemen hiçbir zaman canlı tarafından algılanmaz. Yani şimdi insan akarsuları koklasa fark algılayabilir mi? Yok, çünkü öyle bir sistem verilmemiş, öyle bir algı verilmemiş insana. Ama bu balığa verildiği için bu canlıya, o bunu algılayabiliyor. Balık dönüş yolculuğunda hafızasındaki tüm kokuları 5 yıllardan sonra hatırlayarak doğduğu yeri bulmakta. Bilim adamları somonların yönlerini bulmak için yalnız kokulardan değil, yerin manyetik alanını tespit eden doğal bir pusuladan da istifade ettiklerini görmüşler.
Maşallah.
Şimdi bu balığın gerçekleştireceği yolculukta her aşaması özenle hesaplanmış bir sistem var. Bu çok açık. Doğduğu denize geri dönmesi, bu yolculuğu yapması, adeta bir program var yani. Ona bu yolculuğu emreden, her aşamasında onu yönlendiren, hani şu anda mesela kullandığımız sistemler var arabalarda. Orada sesli bir, evet, sistem var. İşte şu noktadan 200 metre ileriden sola dönün diyor. 200 metre burada durun diyor. Buradan ilerleyin diyor. Hı. Böyle bir yönlendirici olması lazım somonda da. Ki nitekim alan ilhamıyla bu gerçekleşiyor bu programı uyarınca.
Ya insanlardaki sistemde yapılan insanların yaptığı sistemlerde o GPS'lerde hala yanlış çalışıyor. Doğru düzgün çalışamıyor. 3-5 sene öncesine kadar zaten doğru düzgün çalışmıyordu. Evet. Hala da çalıştığında yanlış çalışabiliyor. Doğru yere götürmüyor. Değil mi? İnsanın kendi ülkesine uyarlanması çok zor. Onun. Bir sürü teknoloji gerektiriyor. Bunu bilim adamları, mühendisler yapıyorlar. Bir sürü insan çalışıyor. Değil mi? Yeryüzünün o haritası, o yollar çıkartılıyor, ediliyor. Ve bunu yapanlar da yani okumuş, etmiş bilim adamları. Yani insanlar bunu yapıyorlar. Hayvan, somon balığı burada. Kocaman bir deniz açılıyor. Ve geri döndüğünde hangi akarsuya girmesi gerektiğini biliyor.
Evet.
Yani akarsuyun aslında Allah her şeyi hani birbiriyle uyumlu yaratıyor maşallah. Çünkü akarsuyun her akarsuyun farklı bir kokusu olması somon balığında orada işine geliyor. Bu şekilde değil mi?
Evet.
O öyle olmasaydı belki olmayacaktı. Belki somon balığı geri dönemeyecekti.
Ya tek bir detay bütün sistemi bozuyor. Mesela akarsuda doğuyor dedik. Tatlı suda doğmuş oluyor. Tuzlu suya geçiyor. Yani vücudundaki sistem o değişimi
kaldırabiliyor.
Kaldırabiliyor. Buna uygun şekilde bir programlanmış. Yani ayrıca okyanusa çıktı. Okyanus devasa büyüklükte bir deniz. Yani burada yol bulmak mümkün değil normal şartlar altında. Ayrıca o koku sistemi, yani bütün bu detaylar hepsi bir arada olması gerekiyor ki bu hayvan yolculuğunu gerçekleştirebilsin.
Evet, maşallah.
Şimdi bir ara vereceğiz herhalde. İkinci bölümde devam edeceğiz.
Biraz daha vaktimiz
biraz daha vaktimiz
kaç
var
mı? Daha var, evet. Aha.
O zaman devam edelim.
Somon balıkları devam.
Yani son olarak şunu söyleyeyim. Tesadüf iddialarını yıktığından bahsettik. Gerçekten de hani hem aklen, vicdanen, bilimsel olarak sadece şu balığı incelediğimizde çok açık görüyoruz. Yeryüzünde yaratılış dışında mümkün değil bu sistemin var olması. Var olmasından ziyade sürekli bu sistemin korunması, işlemesi, düzenin sağlanması ancak ve ancak bilinçli bir şekilde yaratmayla mümkün olabilir. Üstün bir güç sahibi olan Yüce Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilir inşallah. Bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytanın içerisinden Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Câsiye suresi 5. ayet. İşte biz de burada Allah'ın türetip yaydığı canlılardan örnekleri inceliyoruz. Her birini incelediğimizde Allah'a olan yakınlığımız artıyor. Yaratma sanatına olan hayranlığımız artıyor.
İnşallah.
Ve Rabbimizi tesbih etmiş oluyoruz inşallah.
Demin konuştuğumuz atom konusunda ben bir şey göstermek istiyorum Kartal Hocam. Kamerayı şeyi ayarlayabilirsek.
Tabii.
Şöyle. Şimdi atom tabii en küçük madde olarak biliniyordu daha önce. Kur'an'ın bir mucizesi bilimin teknolojinin ilerlemesiyle yeni keşfedildi. Atom altı parçacıklar. Kur'an bundan bahsediyor. 1400 yıl önce. Yani hiçbir insanın bilemeyeceği ve ancak 21. yüzyıl, 20. yüzyılda keşfedilen bir gerçek. Kur'an'da yüzlerce böyle mucize var. Onlardan bir tanesi de atom. Biraz önce bahsettiğimiz için tekrar onu da görmek istedim. Biri alırsak izleyicilerimiz biliyorlardır.
Günümüzden 20 yıl öncesine kadar atomları oluşturan en küçük parçacıkların protonlar ve nötronlar oldukları sanılıyordu. Ancak bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler atomlarla ilgili bu bilgileri çürüttü. Anlaşıldı ki maddenin en küçük birimi olarak bilinen atom da parçalara ayrılabiliyordu. Nitekim atomun alt parçacıkları ve onların hareketleri bugün yeni bir bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Parçacık fiziği. Parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar şu gerçeği açığa çıkardı. Atomu oluşturan proton ve nötronlar da aslında kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluşmaktadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Allah bir başka ayette de şöyle buyurur. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Ayetlerde geçen zerre kelimesinin anlamı insanların bildiği en küçük parçacık demektir. Bundan daha küçüğü olduğu gerçeği ise Kur'an'da bundan 1400 yıl öncesinde insanlara haber verilmiştir.
Evet, maşallah. Atomun bölünebileceği ve atom altı parçacıkların varlığı Kur'an'da bildiriliyor. Bu büyük bir mucize. Yani Kur'an'ın Allah sözü olduğunu binlerce çok daha fazla ispatından bir tanesi ya bizim için çok büyük bir nimet. Yani bu dönemde ahir zamanda Allah'ın izniyle Üstad Bediüzzaman Hazretleri de diyor yani bütün hükümlerini ve ayetlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek ileride diyor kendinden 100 yıl sonrası için inşallah. Gerçekten dediği gibi günümüzde ki bilim ve teknolojinin gelişmesi Kur'an'da ki mucizeleri daha çok mucizeleri ortaya çıkardı. Allah'a çok şükür bizim bunları görmemiz ve bu devirde insanlara bunu gösterecek anlatımı özellikle Sayın Hocamızın bu konudaki eserler oluşturması. Mesela Kur'an mucizeleri 1, 2, 3 cilt olmak üzere kitapları var Sayın Hocamızın. Evet. Kur'anmucizeleri.com internet sitesi var ve Kur'an'ın diğer yöndeki mucizeleri edebi mucizesi var, matematiksel mucizeleri var. Bunların evet. hepsini bir araya getirdiği ve insanların iman hizmetine sunduğu çok büyük önemli hizmetler bunlar. Yani bunlardan sadece bir tanesi dahi bir insanın iman etmesine, Kur'an'ın Allah'ın sözü olmasına iman etmesine, Allah'ın varlığının ve kudretinin büyüklüğünü anlamasına yeterli Allah'ın izniyle. O açıdan çok büyük bir nimet. Hocamızdan da Allah razı olsun. Dünyaya bunu anlatıyor maşallah.
Ve bu bilgiler sürekli güncelleniyor. Yeni bilgilerle, yeni bilimsel gelişmelerle sürekli ilaveler de yapılıyor.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Evet, yani Kur'an'ın sonsuz bir hazine Kur'an Allah'ın izniyle. İçinde daha öğreneceğimiz ve keşfedeceğimiz inşallah Allah'ın nasip edeceği ve göreceğimiz çok şey olduğu da evet. Hurufu mukadda var mesela onların evet. açılımı inşallah ahir zamanda ve ahir zamana bakan Kur'an ayetlerin tecellileri de çok büyük bir mucize. Daha önce anlatılmış peygamberlerimizin Kur'an'da geçen kıssalarının işari yönlerinin şu anda dünyada tecelli ediyor olması, ayetlerin işari manalarının birebir yaşanıyor olması ahir zamanda Mehdiyet çağında olduğumuzun ayrı bir delili ve ayetlerin tecellilerini görüyor olmamız da ayrı bir mucize.
Ebced hesaplamaları da aynı şekilde. Hı hı. Hep günümüzün tarihlerini veriyor olması, ahir zamana bakan hı hı, ayetlerin, evet. İslam'ın hakimiyetini işaret eden ayetlerin hesaplamalarında, Ebced hesaplamalarında evet. hep günümüze yakın tarihlerin çıkıyor olması da maşallah. Çok manidar.
Evet, evet, maşallah.
İnşallah onların da hep gerçekleştiğini ilerleyen zamanda göreceğiz.
İnşallah. İnşallah. Şimdi kısa bir aramız var. İnşallah. Aradan sonra yine beraberiz. Evet sevgili izleyenlerimiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Kartal Hocam buyurun.
Kur'an mucizelerinden bahsediyorduk en son.
İnşallah.
İnşallah.
Oradan konuşmaya devam edelim isterseniz. Kur'an'ın edebi yönünden bahsettik. Edebi mucizeleri olduğundan bahsettik. Matematiksel yönü olduğundan bahsettik. Geleceğe dair gayb haberleri verildiğinden buna işaret eden ayetler olduğundan ve bu ayetlerle ilgili ebced hesaplamaları yapıldığından bahsettik. Şimdi ben biraz matematiksel yönünden bahsetmek istiyorum. Kur'an'ın. Kur'an'da pek çok konuda kelime tekrarları dikkat çekiyor. Yani belli bir kelimeni belli bir sayıda geçerken Kur'an'da onun tam aksi olan kelimenin de yine hep aynı sayıda geçtiği görülüyor, dikkat çekiyor. Şimdi mesela bunlardan örnekler verelim. Sunumumuz var, ona bakalım.
Örneğin 365 gün kelimesi 365 defa geçiyor evet. Mesela. Yani Kur'an'da evet. Büyük bir mucizedir. Yani yıl sayısını verecek şekilde gün kelimesinin geçmesi yevm kelimesi. Öyle mesela
dünya devam 115 Hı-hı. kez geçiyor. Ahiret yine 115 kez Hı-hı. geçiyor. Şimdi ekrana da yansıtacağım. Evet. Şeytan 88 kez tekrarlanıyor. Melek kelimesi yine 88 kez tekrarlanıyor. İman 25 kez, küfür 25 kez. Zekat kelimesi 32 kez, bereket kelimesi 32 kez. 7 gök ifadesi 7 kere. Göklerin yaratılış 7 kere. Demin bahsettik gün 365 kere, günler 30 kere, ay 12 kere, ceza 117 kez geçerken affetme kelimesi bunun tam iki katı olan 234 kez geçiyor. De şeklinde vurulan ifadeler 332 kez, dediler şeklinde yine 332 kez, zenginlik 26, fakirlik 13. İyiler 6, facirler yani kötüler 3, rahmet 79, hidayet 79, sizi yarattı ifadesi 16 kez, kulluk ifadesi 16 kez. Kara kelimesi Kur'an'da 13 kere geçerken deniz kelimesi 32 kere geçiyor. Bu sayıların toplamı bize 45 sayısını veriyor. Eğer karaların Kur'an'dan bahsediliş sayısı olan 13'ü 45'e bölersek %28.88 diye giden bir rakam buluyoruz. Denizlerin Kur'an'da bahsedilmiş sayısı olan 32'yi 45'e böldüğümüz zaman ise %71.111 diye devam eden sayıyı buluyoruz. Bu oranlar ise gezegenimizdeki su ve kara parçalarının gerçek oranıdır.
Evet.
Maşallah.
Yani hep söylüyoruz Kur'an Allah sözü olduğunun delilleri bunlar. Geçmişten haberler, gelecekten haberler, bilimsel mucizeler, matematiksel mucizeler hep bunu gösteriyor inşallah. Allah Bakara suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphedeyseniz bu durumda siz de bunun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz Allah'tan başka şahitlerinizi, kendilerinize güvendiğiniz yardımcılarınızı çağırın. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. İşte Kur'an indirildiğinden bu yana değişmeyen tek hak kitaptır.
İnşallah.
Ve Kur'an'daki mucizeler de bunu ispatlamaktadır. Allah sözü olduğunu. Hiçbir şekilde en ufak bir değişiklik olmuş olsa bu bahsettiğimiz mucizelerden bahsedemeyiz.
Tabii.
Kelime sayısına varana kadar çok dikkat çekici bir düzen var Kur'an içerisinde. Bir edebi mükemmellik var. Ve bu bize Allah'ın sözü olduğunun göstergesi inşallah. Aynı şekilde içinde bulunduğumuz dönemin bir özelliği olması bakımından ebced hesaplamaları çok önem kazanıyor Kur'an'daki. Çünkü içinde bulunduğumuz döneme işaretler var. Ahir zamandayız inşallah. Ve pek çok ahir zamana bakan ayetteki ebced hesaplamaları içinde bulunduğumuz tarihleri veriyor. Mesela şimdi biraz isterseniz ebced hesabının ne olduğundan bahsedelim. Arapça alfabede her sayının bir rakamsal karşılığı var. Yani Arapçada her harf bir rakama karşılık geliyor. Bundan istifade ederek de çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaba da ebced hesabı ya da hesabı cümel ismi veriliyor. Şimdi cifir ilmi mesela bunlardan bir tanesi. Müslümanlar bunu çeşitli safhalarda hep kullanmışlar. Cifir gelecekte muhtemelen olacak olayları haber veren ilmin adı. sembolik şekiller ve harflerin ebced sayı karşılığı üzerinden yapılan yorumlar bu cifir ilmiyle ilgilenen kişilerin başvurdukları yollardan bir tanesi. Ebced ile cifir yöntemler arasındaki en önemli fark ise ebced gerçekleşmiş olanın, cifir ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmi. Kur'an'da mesela 1969 yılında aya çıkılmasına dair işaret var. Kamer suresinde saat yaklaştı ve ay yarıldı şeklinde buyuruluyor. Burada yarıldı anlamına gelen ifade inşakka kelimesi. Bu kelime toprağın yarılması, kazılması, kabartma, toprağa sürme anlamını da kullanılan şakka fiilinden türetilmiş. Görüldüğü gibi ayette şakka kelimesi ikiye yarılma, ayırma manasında değil, toprağın yarılıp çeşitli ekinlerin bitmesi manasında kullanılmıştır. Şakka kelimesi bu anlamıyla değerlendirildiğinde ayın yarılması yanında aynı zamanda 69 yılında aya çıkma olayında ay toprağı üzerinde yapılan faaliyetlere de işareti var inşallah. Şimdi ayrı zamanda bu ebced hesaplamaları bunları işaret ettiği gibi ayetleri yorumlayan İslam alimleri, sahabeler, peygamberimizin torunları da
ne şu an?
Ayetlerde hep ayrı zamanda işaretler olduğundan dikkat çekmişler.
Ben şimdi, o ebced tarihleri ile internet sitemiz var, onu göstereyim tamam. İstiyorsan Kartal hocam. Biri alırsak.
Alayım.
Bakın Kur'an'da ebcedtarihleri.com. Kur'an'da ebcedtarihleri.com. Bu ebced hesabının Kartal hocamın anlattığı nasıl yapıldığı, önce her harfin sayısal değerleri ve nasıl hesaplama yapıldığına dair bilgiler var. Ve Kur'an'da bazı ebced tarihleri var. Bakın, bu hepsi bir arada olması itibariyle çok güzel bir internet sitesi. Özellikle ahir zamanda yaşadığımız dönemde Kur'an'ın Allah'ın İslam ahlakını hakim edeceği dönem olarak bildirdiği günümüze ve önümüzdeki birkaç yıla işaret eden ayetleri ve onların ebced değerlerini bulabilirsiniz. Bakın o ayetlerden bazılarını okuyorum şu anda. Bu ebced hesabı yapılmış olan ve Hazreti Mehdi'nin gelişine işaret eden ve İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını vaat eden ayetlerin ebced hesaplarıyla birlikte okuyorum. Nur suresi 55. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Maşallah. Bakın Cenab-ı Allah vaat etmiştir diyor. Allah vaat etmiş. Hiç şüphesiz diyor. Yani Allah vaadinden dönmez diyor başka bir ayette. Ahireti vaat ettiği gibi dünyada İslam'ın hakim olacağını da vaat etmiş Allah. Hiç şüphesiz diyor. Bakın bundan şüphe etmeyin diyor kesinlikle. Yani müminlerin üzerine düşen bu nasıl olacak? İşte siyasi dengeler, işte Amerika gücü yok, Çin var, bir takım konjüktürel durumlar falan gibi böyle konuşmalarla Müslüman bunlara bakmaz. Müslüman Allah'ın dediğine bakar. Hiç şüphesiz diyor Allah. Şüphe yok. Yani Allah vaat etmiş ve yapacak. Zaten o bahsettikleri güçler hepsi Allah'ın kontrolünde olan, Allah'ın yarattığı güçler. Hiç kimse Allah'tan bağımsız bir hareket edemez.
İnşallah.
Allah yaratır. Onlar yapıyor gözükür Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bakın ayetin onları da, şu bölümü, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Ebced değeri 2013.
Maşallah.
Maşallah. Bakın Allah bundan şüphe etmeyin diyor. Yani yeryüzünde güç ve iktidar sahibi olacak Müslümanlar diyor.
İnşallah.
Bundan şüphe etmeyin diyor. Bu bir iman meselesidir. Yani Allah'a olan iman, teslimiyetin bir göstergesidir. Buna tam böyle hulusi bir kalple tam iman etmek. Elhamdülillah Allah İslam'a hakim edecek.
İnşallah.
İnşallah. Ayetin ebced değeri 2013.
Maşallah.
Başka bir ayet okuyorum.
Başka ayete geçmeden önce Nur suresi 55. ayetle ilgili olarak bir rivayet var. Ali bin Hasan kanalıyla Ayasi tarafından rivayet edilmiş.
Tamam.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bu ayet-i kerime okununca Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir buyurmuşlar.
Bak. Yani bu ayetin işaret ettiği Mehdi'dir diyor. Peygamber evet. Efendimizin torunları bunu söyleyenler. Hadis-i şeriflerde İmam-ı Cafer Sadık ve İmam-ı Muhabbet Bakır Hazretleri ve büyük alimler ve Peygamber Efendimizin torunları okuduğun ve okuyacağımız ayetlerin tefsirlerinde o ayetlerin Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyorlar evet. Allah'ın izniyle. O zaman Tövbe suresi 48. ayeti okuyayım ben ve Ebced diğerinden bahsedeyim. Şeytanları Allah'a sınırım. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Bakın bu ayetin son ifadesi olan sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Bu Ebced değeri 2025. Bakın yani İslam'ın dünya hakimiyetinden bahsettiğimiz ve diğer ayetlerin işaret ettiği Ebced değerleriyle hep aynı değerler çıkıyor Allah'ın izniyle. Tövbe suresi 48'de de şeddeli olarak 2025 tarihi çıkıyor. İnşallah.
Tövbe suresinde yine 33. ayette şöyle buyuruluyor. Müşrikler istemese de o dini yani İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. İmam-ı Cafer Sadık Hazretleri bu ayet hakkında şöyle demiş. Vallahi kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeden bu ayetin manası tecelli etmez. Abaye bin Rebi'den Emir el-Mümin'in Hazreti Ali yukarıda zikredilen ayet hakkında nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki hiçbir köy, kasaba ve şehir kalmayacak ki sabah akşam içinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmesin buyurdu. İmam Zeynel Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hazretleri Cenab-ı Hak muhakkak kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir buyurdular.
İnşallah maşallah. Ben de İslam ahlakının dünya hakimiyetini müjdeleyen hadislerden birkaç tane söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyuruyor. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Buhari'de kaynak maşallah. Olarak maşallah.
Bakın Buhari'de.
Evet inşallah. Başka bir hadiste de Müslim ve Tirmizi'de şu ziyade vardır. Haberiniz olsun Allah arzı fethetmenizi müyesser kılacaktır diyor. Maşallah.
Bakın arzı fethetmenizi. İnşallah. Yani arz yeryüzü demek. Dünya demek. Dünya fethi, dünya hakimiyeti. İslam'ın dünya hakimiyeti.
İnşallah.
Buhari'de ve Müslim'de yani Kütüb-i Sitte'de en sağlam hadis kaynakları olarak reddedilmez olan hadislerin içinde.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Ben ayetlerden ebcedli olarak okumaya devam edeyim. Yine hadislerden de devam ederiz. İnşallah. Açıklamalarından İnşallah. Da devam ederiz. Biraz önce okuduğun ayetin Saf suresinde demin okuduğun Tövbe suresindeydi. Aynı benzer ifadesi Saf suresinin 9. ayetinde de geçiyor. Şöyle ki şeytandan Allah'a sınırım. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bakın yani net kesin bir dünya hakimiyeti Allah'ın üstün kılacaktır diyor.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Öyle ki onu yani hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. İfadesi 2021.
Maşallah.
Şeddesiz ebced değeri 2021. Yani ve Allah vaat ediyor. Bakın bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müslümanlık şu anda hem kemiyet hem keyfiyet yani hem sayısal açıdan hem de nitelik açısından diğer dinlere karşı üstün mü? Değil. Değil mi? Hristiyan sözlü gözüken sayı daha fazla.
Evet.
Ekonomik, kültürel ve sosyolojik, politik üstünlük de Müslümanlarda değil. Ama üstün kılacaktır diyor Cenab-ı Allah. Demek ki üstün olacak ve Allah ebced değeriyle de Allah'ın izniyle çok yakın bir zaman, daha ayrı zaman içinde olduğumuz için ebced değerleri de tam o zamanları veriyor.
Bakın bir tane de hadiste de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyuruyor. Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır buyuruyor. Allah'ın Müslümanları inşallah dünyaya varis kılacağını, yani mirasçısı olacağını, hakim edeceğini inşallah Peygamber Efendimiz de burada söylüyor inşallah. Birkaç tane daha hakimiyet hadisi okuyayım inşallah. Peygamber Efendimiz Mektubat-ı Rabbani'de geçen bir hadisinde şu şekilde bildiriyor. Tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtan Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. İnşallah. Maşallah. Çok net şekilde.
İnşallah.
İnşallah.
Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle buyruluyor. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğunu kendilerine apaçık belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Ebu Basir'den bir hadiste, rivayet edilen bir hadiste, İmam Bakır Hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular. İçlerinde ve dışlarında Allah'ın acip ve garip mucizelerini görecekler ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun hak olduğuna inanacaklar. Bunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak. İşte bu hadiste anlatılan mucizelerin görülmesi durumu şu an içinde bulunduğumuz dönemde aynen yaşanmakta.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde olduğunu ve faaliyetlerine başladığına dair Allah çok sayıda alamet yaratıyor ki insanlar bu alametleri görsünler ve tam kanaatleri gelsin. Yani bu alametler öyle alametler ki reddedilmesi mümkün olmayan alametler. Yani Peygamber Efendimiz'in hadislerinde detaylıca tarif ettiği olaylar birebir aynen gözümüzün önünde yaşanıyor. Ve bu yaşananlar tüm dünyadaki insanların görüp ulaşabileceği şekilde haberlerle, videolarla, fotoğraflarla insanlara ulaşıyor. Yani siz bir yerinizde hadisi okuyorsunuz, bakıyorsunuz, öbür yandaki görüntüyü izliyorsunuz ya da haberi okuyorsunuz, aynısı birebir. Yani bunlar 1400 yıl önce söylenmiş, o zamandan tahmin edilmesi mümkün dahi olmayan konular. Ve bizim açımızdan yine çok heyecan verici bir durum da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacak olması.
Evet.
Peygamberimizin bunu da bildirmiş olması.
Onunla ilgili bir hadis okuyayım mı?
Tabii.
İnşallah. Biz Abdullah bin Ömer'e İbni el-As'ın yanındaydık. Şöyle soruldu. İlk önce hangi şehir fethedilecek? Konstantiniye mi, Roma mı? Abdullah kilitli bir sandığın getirilmesini istedi. Onda yazılı bir kağıt çıkardı ve şöyle dedi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında yazıyorken hangi şehir önce fetholunacak? Konstantiniye mi, Roma mı diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Heraklin şehrinin yani Konstantiniye'nin fethedileceğini söyledi.
Evet.
Maşallah. Yani
İstanbul'un dünya tarihi boyunca hep önemli bir yeri olmuş zaten. Müslüman dünyası için de çok önemli olmuş. Ve bu önemi ahir zamanda katlanarak daha da artacak.
İnşallah.
Ve Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerini burada başlaması bakımından ve Türkiye'nin, Türk İslam aleminin lideri olması bakımından çok büyük önem arz ediyor.
İnşallah.
Mübarek Şehir İstanbul isimli bir program yayınlanıyor A9 televizyonda. Onu seyircilerimiz akşam saat 7-7.30 civarlarında ekran başında olsunlar. Çok muhteşem maşallah. İstanbul'un muhteşem yerler var İstanbul'da. Yani biliyorsunuz yani böyle işte Yuşa Tepesi, ondan sonra Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı, yani bugüne kadar yapılmış programlardan örnekler veriyorum.
Evet.
Hepsi çok özel yerlerdir. Yani İstanbul çok özel bir şehir. Arkadaşlarımız canlı yayın olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Her gün İstanbul'un mübarek bir yerinde o yeri tanıtıyorlar ve o yerin ahir zamanla ilişkili özel bilgilerini veriyorlar. Ne anlama geldiğini, onun tarihte ne maksatla yapıldığını, örneğin Rumeli Hisarı, değil mi? Rumeli Hisarı çok güzel anlatıldı dün arkadaşlarımız. Bugün Dolmabahçe Sarayı'ndan yaptılar. Fatih'in işte Muhammed ismiyle kaleyi yaptığı, ondan sonra Allah'ın izniyle ve Akşemseddin'in şimdi sen fethettin, daha sonra Mehdi fethedecek manen dediği ve Hazreti Hızır Kuşlarla ilişkili olarak inşallah İstanbul'un fethinin gerçekleştiği ve Mehdi'nin de İstanbul'u fethedeceği gibi İnşallah. Böyle çok güzel özel bilgiler veriliyor. Akşam saat akşamüstü 7'den sonra 7.30 civarlarında kısa özlü güzel bir canlı yayın programı
evet,
oluyor.
İnşallah.
Geçen günkü programda Boğaz Köprüsü görüntüsü vardı ve orada bir hadis aktarılmıştı. Ben şimdi o hadisi tekrar aktarayım. Hazreti Mehdi'nin fethedeceği Medine'nin yani İstanbul şehrinin denizde kuru bir yol açılarak geçilen bir köprü sistemine sahip bir şehir olduğunu hadisteki anlatımdan çok net anlıyoruz. Konstantiniyye'nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi Aleyhisselam karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki, ey insanlar ibret alınız. Deniz beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle şehrin 12 burcuna düşecektir.
İnşallah.
Mesela bu hadis ne kadar net değil mi? Maşallah. Yani kuru bir yol denizin ortasında evet, net bir şekilde köprüyü tarif ediyor.
Evet. Evet. İstanbul'u Peygamber Efendimiz hangi Medine biraz evet. evvel hadiste de okuduk. Yani hangi şehir diye soruyorlar hangi Medine? Medine'yi fethedecek hangi Medine? Konstantiniyye diyor evet, o zamanki inşallah. İsmiyle İstanbul'u. Evet. Açıkça İstanbul bellidir ve Bediüzzaman Hazretleri de hilafet merkezi neresiyse hadislerde oralar zikredilmiş demiş. Yani onlar hilafet merkezi olarak Peygamber Efendimiz zikretmiş başka hadislerinde. Onlar o zaman Şam'da yaşarlarken Şam merkezken Şam demişler. Kimisi Küfe, kimisi Basra demiş. Ama İslam'ın son merkezi de İstanbul evet, biliyorsunuz. İnşallah. Yani Allah'ın izniyle ve Bediüzzaman Hazretleri'nin aynı şekilde Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını ve 1400 senesinde kendi şeylerini karib zannetmişler diyor yani sahabelerden bahsederken. 1400 sene sonra gerçekleşecek şeyleri, bir gerçeği, bir hakikati yani Mehdi'nin gelişini kendi zamanlarına karib yakın zannetmişler evet. diyor. 1400'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği tarih yani 1979-80'i 1400 olarak Bediüzzaman'ı zikrediyor ve merkezi hilafet olarak da İstanbul'da evet. zikrediyor. İstanbul'da çıkacağını onun vekil talebelerinden olan mübarek abimiz, büyüğümüz Seyit Salih Özcan abimiz de o Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını Bediüzzaman'dan duyduğu şekilde anladığı ve bildiği şekilde aktarıyor bize. Onu izleyebiliriz inşallah.
Bediüzzaman Said Nursi'nin has talebelerinden Seyit Salih Özcan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.
O zaman Üstad Hazretleri diyor ki siz Mehdi ve şakitleri Allah'ın izniyle gelir. Ben de o sırada kabirde olacağım diyor.
Evet kabirde olacağım. Dedi bana Mehdi'yi görmeyeceğim sen göreceksin dedi. Kişiye dedi tokatladı beni. Ve bunun için bekliyoruz. Mehdi'yi göreceğiz inşallah. Hem de yakında göreceğiz.
İnşallah.
İnşallah. İstanbul'da göreceğiz inşallah.
Nasıl olacak inşallah bir fütühat ne zaman olur buralar bir huzura kavuşur buralar?
Vakti sahibi gelecek.
Sahibi gelecek.
Sizden gelecek. Sizden gelecek.
İnşallah. İnşallah ulaşırız görürüz inşallah.
Malum halinizdir ki Bismillahirrahmanirrahim El Melhametül Kubra Efetül Konstantaniye fi sitteti eşhurin evi sabiati yehücül deccal. Aziziye şerhi var. Şeyin,
Camus Sagir'in
onun şerhi içerideki şerhinden kuvvetlidir. Hmm. Aziziye şerhi evet. Hamişidir.
Evet. Hüfni.
Efendim?
Hüfni diye bir şerh var. Yanda Hamiş'te.
Hadisinde Aziz Efendi.
Evet.
Ha. O da bu hadis-i şerifin manasından söylerken efendim İstanbul fetholunacaktır. İkinci defa fetholunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden ordular gelecektir diyor. İstanbul'u tekbirle fethedecekler.
Evet, seyrettiğimiz gibi Şeyh Nazım Hazretleri de sizden gelecek
İnşallah.
İfadesiyle yine Türkiye'ye, İstanbul'a dikkat çekiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağına dair başka deliller de var hadis-i şeriflerde. Bunlardan bir tanesi de kutsal emanetlerin bulunduğu şehirden çıkacağının belirtilmiş olmasıdır hadislerde. Sancak-ı Şerif'in de içinde bulunduğu, biliyorsunuz, kutsal emanetler İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla bunlar açılacak inşallah. Dolayısıyla kutsal emanetlerin bulunduğu yer olarak ifade edilen yer şu an İstanbul olduğu için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da İstanbul'dan çıkacağı konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. İnşallah. Hadis-i Şerif'i de okuyayım. Abdullah bin Şurefe'den rivayet edildi ki Mehdi'nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr hali bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Bir başka hadisine alametlere gelince beraberinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı ve sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Mehdi'nin zuhuruna kadar da açılmayacaktır.
Maşallah.
Hadislerde çok net bir şekilde kutsal emanetlere ve İstanbul'a işaret var.
İnşallah. Dinin dünyaya hakimiyetiyle ilgili bir tane daha ben hadis okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyuruyor. Muhakkak ki bu iş dinin hakimiyeti gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak. Azizi aziz ederek, zelili zelil ederek bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslam'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür. Maşallah. Şu anda bakıyoruz. Din her yere yayıldı mı? Daha tam olarak yayılmadı değil mi? Daha tam olarak aziz kılındı mı? Daha tam olarak kılınmadı. Allah Peygamber Efendimiz aracılığıyla bunun olacağını söylüyor. Geçmiş dönemde böyle bir şey olmuş mu? Hayır, olmamış. Demek ki ileriki dönemde olacak. Fakat şu anda baktığımızda Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyurduğu alametler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hazretleri'nin söylediği ileride olacak olayların olması, tam bu dönemde hepsinin gerçekleşmesi, altın çağın ahir zamanın şu anda olduğunu, başladığını ve inşallah İslam'ın da bu dönemde inşallah hakim olacağını anlıyoruz inşallah.
Evet, Mehdiyet çağında olduğumuzun delilleri her yerde görebiliyoruz. Mesela Hazreti Mehdi'nin şu an hayatta olduğunu ve faaliyet yaptığını gösteren delillerden bir tanesi de Allah'ın hadi sıfatının onun üzerinde tecelli etmesiyle insanlarda sebebinin tam kendilerini de açıklayamadığı şekilde din ahlakında bir yönelişin olması. Yani Müslüman coğrafyanın dışına dahi çıktığımızda bugün Rusya'da olsun, Amerika'da olsun, Güney Amerika'da olsun, pek çok farklı yerde insanların İslam'a ve İslam ahlakına karşı bir ilgi içerisinde oldukları, araştırıp öğrendikleri, evet, ve Müslümanlaştıkları, Müslümanlığı kabul ettikleri, Müslümanlık dinine girdikleri görülüyor. Bununla ilgili haberler sürekli dünyanın dört yanından geliyor. Ve giderek de bu hızlanıyor inşallah. İnsanlar belki de bu dönüşümün nasıl olduğunu kendileri de bilmiyorlar. Ama Mehdiyet'in ışığı tüm dünyaya yayıldığında, Allah'ın hadi sıfatı tecelli ettiğinde insanlar arasında iman giderek güçleniyor.
Bu nasıl oluyor? Bediüzzaman Hazretleri nasıl olacağını 100 sene önce söylemiş, 100 sene sonra yani günümüzde bunun nasıl olacağını şöyle izah etmiş. Bak, Kartal Hocam diyor ki, Üstad Hazretleri bildiğin gibi Emir Dalai Kası sayfa 259'da. Hazreti Mehdi'nin 3 vazifesinden birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla ve etkisiyle, fen, bilim ve felsefe, bilim ve felsefenin etkisiyle ve maddiyun ve tabiyun taunu, yani materyalizm, darvinizm ve ateizm hastalığı. Maddiyun, madde, materyalizm. Tabiyun, tabiat, doğa, yani tabiatçılık, darvinizm bu. Maddiyun ve tabiyun taunu, materyalizm, darvinizm hastalığı beşer içinde intişar etmesiyle, yani insanlık arasında yayılmasıyla. her şeyden evvel, her şeyden evvel, yani ilk olarak zaten birinci vazifesi diyor, felsefeyi ve maddiyum fikrini, yani materyalizm ve darwinizm, ateizm fikrini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Şimdi günümüzde Allah'ın izniyle bu felsefelerin çöküşünü izliyoruz. Yani darwinizm bütün ideolojilere köken olmuş. Yani faşizm, marksizm, vahşi kapitalizm, emperyalizm, bütün bunların teorisyenlerince açıkça ifade edilen. Marx, ben diyor Das Kapital'e bu eseri Darwin'e ithaf ediyorum diyor. Bütün bizim fikirlerimizin temel tarihi tezini bu fikir oluşturuyor çünkü diyor. Faşistler aynı şekilde Hitler de işte kafatası ölçümü yaparken maymunun dansından bir şey başka bir şey kalmaz diyor. Aryan ırkını çıkartırsanız diyor. O kendi hareket tarzını Darwin'in bu teorisinin üzerine kurduğunu açıkça ifade ediyor. Vahşi kapitalizmde de aynı şekilde. Yani emperyalizmde zaten işte Kızılderili Amerikalıları öldürürken Amerika kıtasında Avustralya'da aborjinleri katlederken hep bu güya bilimsel kılıfı kullanarak Darwinizmi, evrim teorisini kullanarak dünyayı deccaliyet kana buladı son 150 yıldır. Yani milyar hesabı, milyara yakın insan öldü. Müslümanlar arasında Müslümanlar şehit oldu. Çoluk çocuk katledildi, şehirler yıkıldı. Tam Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gibi deccal dünyayı katletti. Yani nasıl? Allah'ı inkar eden felsefeyle. E o ne? İşte Darwinizm. Yani adam diyor ki, çıkıyor ki her şey tesadüfen oldu diyor. Yani Allah'ın varlığının gerçekliğinin karşısında ortaya çıkardıkları tek fikir budur. Başka bir fikir yoktur yani. Tesadüfen olduğunu bilimsel jargonuyla, açıklamasıyla, o telaffuzuyla onların kendi bilimsel işte evolüsyon gibi böyle Latince kelimelerle işte Hesperopithecus Hallucus amele kafatası isimleri sayarak ondan sonra başka bir açıklama yok. Yani onların iddiaya ortaya şeytanın deccalin ortaya getirdiği başka bir iddia yok zaten. Bu iddia ve bu şeytani şeyle ortaya çıkıp insanları etkisi altına aldı ve ahir zamanda şimdi bu yıkılıyor. Yani deccaliyet ortadan kalkıyor. Deccaliyetin zihni hak geldi, batıl zahir olur diyor. Beynini paramparça eder diyor batılın Allah'ın izniyle. Beyni yani beynin içindeki fikri bu. Her şeyin tesadüfen meydana geldiği yalanı ve aldatmacası. Şimdi o devirdeyiz. Yani şu anda o bilimsel olarak tamamen çökertilmiş durumda. Yani tam susturacak diyor Üstad. Bundan evvel öyle olmadı. Yani 70'lerde, 80'lerde Üstad Hazretleri çok büyük imani hizmet yaptı ama 68 gençliği, Üstad Hazretleri'nin vefatından sonra mesela 68 gençliği, 70'ler, materyalizmin çok hakim olduğu bir dönemler. Yani o dönemin hep o zamanlar böyle solcu insanlar, evet. Sol fikirleri savunan insanlar yetişti. 68'de kuşağı denen şey odur. Yani materyalist, ateist, darwinist ve ülkemizin de %50'si 50'ydi. Yani Allah'a inanma oranıyla darwinizme inanma oranı aynıydı. Şimdi nasıl? %95'in evet. Üzerinde Allah'a inanma oranı. Evet. Bu nasıl oluyor? İşte bu ideolojilerin çökertilmesiyle Allah'ın izniyle
İnşallah.
Oluyor. Yani bu çökünce o zaman Allah'ın varlığı gerçeğiyle insanlar karşı karşıya kalmış oluyorlar. Nasıl? Bilimsel, akli ve kalbi ispatlarla. Nasıl? Fosilleri görüyorlar mesela. 400 milyon, 500 milyon yıllık trilobiti görüyor. 500 milyon önce aynı. 300 milyonluk balık fosilini görüyor. Evet. Günümüzde de aynı. Yaşıyor. Hiçbir değişiklik yok. En ufak bir değişiklik yok. Evrimciler değişti de evrim oldu diyorlardı. Gözüyle görüyor 300 milyonluk balığı. Değişmemiş günümüzdekiyle birebir aynı. Evet. Bunun gibi 350 milyon fosil görüyor. 350 milyon tane Allah'ın varlığının delilini görüyor. Moleküler seviyede, biyoloji alanında, genetik seviyesinde görüyor. Proteinlere bakıyor, amino asit dizilimleri, hücre içindeki muhteşem organizmalar ve her an süren, Allah'ın hakimiyetinde süren muhteşem faaliyetler, hücre ve insan ve canlı bedenindeki. Kainatı gözlüyor, orada da aynı mükemmellik. Hiçbirinin tesadüfen olamayacağını insanlar anlıyor artık. Yani o bilimsel gelişmelerle ve kendilerine bunların sunulmasıyla, kitaplarla, internet siteleriyle, değil mi? Yani evet. Eserlerle. O zaman Deccal kıvranıyor yani, bitiyor artık. Onun İnşallah. Yapabileceği bir şey kalmıyor. Fikren bitmiş durumda oluyor ama şu anda can çekişiyor tabii. Evet. Can çekiştiği için kuyruğu bir tarafa çarpıyor. Orada işte bombalar atıp Müslümanları öldürüyorlar. Kolu bacağı bir tarafa çarpıyor. İşte Müslümanlara eziyet ediyorlar. Çinliler orada Uygur Türklerine mesela Müslümanlarını evet. öldürüyorlar. Şehit ediyorlar. Başka bir yere çırpınırken başka bir yere çarpıyor. Orada da bir işte Zarar. Zulüm evet. meydana geliyor. Ama ölüm çırpınışları bunlar. Yani deccaliyetin yok olma çırpınışları.
Evet. Deccaliyetin son çırpınışlarından bir tanesi de aslında ülkemizde bölücü örgüt PKK'nın yine benimsediği felsefe olan Darwinizm, materyalizm, Marksizmin ve bu felsefelerin bir uygulayıcısı olması bakımından aslında o çırpınışlara bir örnek. Değil mi? Ülkemizde 40 bin vatandaşımıza yakın şehit olmasına neden oldu. Hep bu kökeninde işte Darwinist felsefe, materyalist felsefeyi barındıran bir örgüt. Kendisi de zaten
açıkça ifade ediyor.
Evet. Bununla atıfta bulunuyor zaten. Bunu reddetmiyor. Mesela örgütün internet sitesinde Marksizm olan güçlü sadakat şöyle ifade ediliyor. Bakın. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli. Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemelidirler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunan ülkenin siyasal iktidar meselesini uygulayarak, mevcut iktidar parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız. İşte kendilerinin de ifade ettiği gibi Marksist-Leninist bir örgüt bu felsefeyi yaşatmaya çalışan deccaliyetin son karelerinden bir tanesi. Hocamız örgütün bu yönüne yıllardır atıfta bulunuyor, dikkat çekiyor. Örgütün Marksist-Leninist bir örgüt olduğunu, komünist evet. ayaklanma peşinde olduğunu, buna dair çalışmalar yaptığını.
Hocamız söylemeden önce de kimse yani terör örgütünün, PKK'nın komünizmle, Darwinizmle, materyalizmle bir arada olduğunu kimse de bilmiyordu evet, bundan öncesinde.
Evet. Şimdi işte bu açıdan yine hocamızın dikkat çektiği gerekli olan şey çözüm için anti-komünist, anti-Darwinist, anti-materyalist propaganda yapılması ve bunun için gerekli yolların açılması gerekiyor. Yani biz şu anda dünyadaki pek çok kesime ulaşabiliyoruz. Şu program, mesela sadece bu programı düşünelim. İnternetten yayınlanıyor, uydudan yayınlanıyor, radyodan yayınlanıyor. Daha sonra internete yazılı olarak yükleniyor. Kitap olarak basılıyor burada anlatılan konular. Çeşitli dizilere çeviriyor, insanlara ulaşıyor. Fakat kim yerler var ki bu bilginin ulaşmasını engelleme gayreti içerisinde? Mesela Çin'de yaşanan durum. Çin'de anti-komünist propagandanın ülkeye girmesi engelleniyor bir şekilde. Yani sadece Çin'de değil aslında, Avrupa'da da bunu yapmaya çalıştılar. Değil mi? Fransa'ya yaratılış atlası ulaştığı zaman sergiledikleri tavır Tabii. ortadaydı.
Kitabın yani yakılmasıydı çalıştı. Fikir.
Kitabın yakılmasını teklif ettiler. Evet. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz durumda da yani ülkemizin yaşadığı terör sorunuyla ilgili olarak yapılması gereken şey o bölgedeki insanlara, dağdakilere bu anti-komünist çalışmanın ulaştırılması. Çünkü orada da bir engelleme var. Yani karşı fikri almaları engelleniyor bir şekilde.
Evet.
Televizyon yok, radyo yok, internet yok. Sürekli de komünist terkin bir aşılanıyor. Sürekli bu Darwinist felsefe dikte ettiriliyor.
Evet.
Dolayısıyla dağdaki teröristin terörü benimsemesi, zaten Darwinizmin doğal bir sonucu olarak, Darwinist görüşün doğal bir sonuç olarak terörü benimsemesi kaçınılmaz bir durum.
Evet.
Ama ne zaman ki oraya gerçekten bu bilgiler ulaştırılır, anti-komünist çalışma orayı kapsar hale getirilirse, çok yakın bir sürede görülecektir ki çözüm sağlanacaktır. Çünkü felsefesi yıkılan bir sistem yaşayamaz.
Evet.
PKK'nın da felsefesi Darwinizm'dir. Komünizm materyalizmdir. Bu felsefe yıkıldığı anda ortada ne PKK kalır, ne terör kalır.
Evet.
Adalet, barış, huzur hem ülkemizde hem dünyada inşallah hakim olur.
İnşallah. Şimdi bu yaratılış atlasının Avrupa Marksistlerinde oluşturduğu etkiyi özellikle şimdi göstereceğim filmde izleyebiliriz. Bakın Avrupa Parlamentosu Konseyi Parlamenter Birliği. Bu toplantıdaki başkanı kadın şu anda konuşuyor. Bakın. Mesela bu kitabı yayınlamış olan Türk İslam'ın yaratılışçı Harun Yahya da var. Bakın 7 kiloluk. Bu 7 ciltlik eser 2 cildi yakın zamanda basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı. Fransızca ve İngilizce olarak 2 dilde basıldı. Sonra da başka dillerde de var. Harun Yahya 700 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı olduğunu ve hatta birinci ciltte Darwin'in terörün kaynağı olduğunu. Doğru.
Çok güzel özet geçiyor.
Evet.
Maşallah.
20. yüzyılda diktatörler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor. Çok güzel özetlemiş. Evet. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz teorilerin bilim diye okullarda okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekiyor. İşte bakın.
Şimdi bu görüşü söyleyen insanlar kendilerinin işte medeni olduklarını, modern olduklarını, demokrasinin kalesi olduklarını iddia eden, ifade özgürlüğünü savunan kimseler. Ama bakıyorsunuz açıklamaları ne demokrasiyle ne ifade özgürlüğüyle bağdaşıyor.
Tabii.
Yasakçı bir zihniyet.
Fikre karşı gelemedikleri için okutmamayı, göstermemeyi tercih ediyorlar ve ettiriyorlar. Şimdi,
yani daha önce yaratılışa dair dünya üzerinde bir kitap yayınlanmadı mı? Yayınlandı. Yani hatta Amerika'da da vardı yaratılış enstitüsü.
Tabii. Dernekler var.
Yani Doğan Giş'in kitapları var, Fosiller ve Evrim diye. Orada da var. Yani beraber burada konferans da yaptık Amerikalı profesörlerle. Hiçbirinden böyle etkilenmediler. Yani neden? Onlar böyle bir kitap, yeterli şey yok. Şimdi bu kitapta delil var. Allah'ın izniyle. Fosiller olduğu gibi fotoğraflarıyla delillendirilmiş. Ve 300-500 milyon yıl önceki canlıların şu anda yaşayan resimleriyle, canlı örnekleriyle fosiller beraber sergileniyor kitapta. Büyük fotoğraflarla. Büyük deliller Allah'ın izniyle.
Çürütülemez, yani reddedilemez.
Bundan bahsetmesi bundan ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Eğer etkilenmemiş olsa daha evvel dünyada yayınlanmış benzer küçük çaplı kitaplardan bahsederdi. Hiç bahsetmediler bugüne kadar. Ama Avrupa Konseyi'nde Parlamenterler Birliği toplantısında, Avrupa Konseyi artık yani, o konsey toplantısında başkan kitabı kaldırıp elde gösteriyor ve izah ediyor. Yani etkisinden artık kurtulamamış bir derecede. Ve ne yapabiliriz bunu artık? Bunu okutamayız. Yani böyle çırpınma halinde. Evet. Bu bir kere doğru olduğunu gösteren en büyük delillerden biri. Yani onların etkilenmesi apayrı bir delildir. İçindeki bilimsel delillerden ayrı olarak kitap doğruyu ifade ettiğini bu hanımefendinin tutumundan belli ve bunu yasaklamaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü materyalizmi, darwinizmi, marksizmi kökünden ideolojik olarak yok eden bilimsel net bir gerçek olduğu belli oldu.
Evet. İnşallah. Yani söyleyeceğiniz bir şey varsa bilimsel olarak karşılık verirsiniz.
Tamam.
Bu şekilde bir karşılık kabul edilemez hiçbir şekilde. Tamam. Söylersiniz bu iddia yanlıştır, şu yüzden yanlıştır gibi teoriyle ortaya çıkmanız lazım. Ya da dersiniz ki bakın işte evrimi de destekleyen fosiller vardır. Bunlar da şunlar şunlardır dersiniz. Ama olmadığı için çıkıp da bunu söyleme cesaretinde bulamıyorlar tabii ki. Ancak işte yasaklayarak, karşı gelerek kendilerince aslında kaçınılmaz olan sonu biraz geciktirmek çabası içerisindeler ama Allah'ın izniyle şu anda
o dediğin aslında onları çok büyük bir böyle onları böyle çevrelemiş, hapsetmiş zincirlerden kurtarmaktır. Onlar şu anda farkında değiller ama daha sonra ileride dua ederler inşallah. Bir kere Allah'ın varlığının farkına vardırmak. Onlar için sonsuz hayatın, güzel olan hayatın, cennetin kapılarını açmak gibidir. İmana bu kitap onlara çok büyük bir nimet olacak. Yaratılış Atlası ve o vesileyle yüzyıllardan beri gelen, özellikle son 100-150 yıldır beri gelen o Marksist, Materyalist, Ateist, Darwinist fikirlerden kendilerini kavurmuş, bitirmiş, Allah esirgesin, o insanı cehenneme sürükleyecek olan şeyler kurtulacaklar. Yani Allah'ın varlığının farkına vardıklarında onlar büyük bir mutluluğa sahip olduklarını, sonsuz hayatlarının güzel olacaklarını anlayıp, güzel ahlakı da yönelip, çok büyük bir nimete gark olacaklarını anlamamış olanlar anlayacaklar. İnşallah. Ki Allah'ın izniyle dünya imana geçiş döneminde şu anda. İnşallah her geçen gün Müslümanların sayısı artıyor, iman sayısı artıyor. Yani istatistiksel olarak da yani Türkiye'de, Amerika'da Columbia Üniversitesi'nin son 24 yıllık araştırmasının sonucunda %75 ile Türkiye birinci sırada çıktı. TESEB onu ilerletti %87,5. Ve diğer bilimsel araştırmalarda %95'in üzerinde Allah'a inanma oranı oldu. İşte bakın açık net istatistiksel olarak ispatı ve dünyada da bu şekilde imani gelişim son hızla devam ediyor Allah'a çok şükür. İnşallah. Aydınlık olan altın çağı Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın müsebbep olduğu, sebep olduğu, vesile olduğu büyük mutlulukların, güzelliklerin yaşanacağı, savaşın sona ereceği, barışın geleceği, kanın duracağı, sevginin, muhabbetin yaşanacağı bir döneme giriyoruz Allah'a.
İnşallah. Hep İnşallah. Okuduğumuz bir ayeti de hatırlatalım seyircilerimize. İsra suresinin 81. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytanı Allah'a sınırım. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Programımızın sonuna geldik inşallah. 00.30'dan itibaren Adnan Oktay ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Pop Radyo Ankara ve HarunYahya.tv sitemizden devam edeceğiz inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sivas Sipas TV, Pop Radyo Ankara, HarunYahya.tv'den takip edebilirsiniz. İnşallah.